Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine Kur'an ayetlerinin devre dışı bırakılması ve hikmet metodunun uygulanmaması sebebiyle meydana gelen yanlışlara bir örnek vereceğiz. Konumuz inanç ve ifade hürriyeti. Alt başlık olarak da büyük devlet olmanın olmazsa olmazı. Şimdi neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala sistemini tamamen imtihan için kurduğunu söylüyor. Hud suresinin 7. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. O gökleri ve yeri 6 günde yaratmış olandır. O sırada arşı, onun yönetim merkezi suyun üzerindeydi. Onları yaratması, gökleri ve yeri yaratmış olması, hanginiz daha iyi davranacak diye sizi zorlu bir imtihandan geçirmesi içindir. Şimdi imtihana tabi olanlar sadece insanlar değil, İnsanlar ve cinler. Ne diyordu Allah-u Teala Zariyat suresinde? Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. İnsanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Sadece ona kulluk etsinler ama serbest bırakıyor tabi. Bunları yaratma hanginiz ayı davranacak diye sizi zorlu bir imtihandan geçirmesi için yaratmıştır. Onlara öldükten sonra tekrar dirilecekseniz desen, dirileceksiniz desen, ayetleri görmezlikte direnenler kesinlikle şöyle derler: bu açık bir sihirden başkası değildir. Neden? Meseleyi çok iyi anlarlar. Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermek istemedikleri için sihir diyorlar. Niye sihir? Çünkü sihir insanı çok etkileyen bir şeydir. Çok etkilendiklerini de bir değişik bir şekilde ifade etmiş oluyorlar. Şimdi Allah-u Teala sistemini imtihan için kurmuş. Peki, mesela Fatih Hoca hocalık yapıyor, öğretmenlik yapıyor. İmtihanda hürriyet, yani hür bir ortamda yapılması imtihanın olmazsa olmazı değil mi? Eğer ortam hür olmazsa imtihan diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi Allah-u Teala da ne diyor? Yani ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Başkalarına da kulluk edebilirler. Bir de Allahü Teala Araf suresinin 30. ayetinde de insanları ve cinleri iki gruba ayırıyor. Şimdi cinler kelimesini de orada zikretmemizin sebebi, onlar da aynen bizim gibi sorumlu oldukları için. Diyor ki bir grubunu Allah yoluna kabul etmiştir. Mesela Fatih Hoca'nın bazı öğrencileri sınıf geçirmesi gibi değil mi? Bunlar imtihanı kazandı diyorsunuz, geçiyor. Bir grup da sapıklığı hak etmiştir. Siz de sınıfta kalmayı hak ettiniz demek gibi bir şey. Peki onlar kim? Onlar şeytanları Allah ile aralarına koyup kendilerine daha yakın kabul edenlerdir. Ama onlar da kendilerini doğru yolun üstünde kabul ediyorlar. Doğru yolun üstündeler. Yani birisi, bir grup Allah ne diyorsa o, öbürü de tamam elbette ben Allah'ın dediğine uyarım. Fakat bir de bulunduğumuz şartlar var. İmkanlarımız var. Şu var, bu var. Yani sen öyle her şey sen dediğin gibi değil. Benim dediğim değil. Allah'ın dediği gibi. Tamam. İmtihanda serbestsiniz. Bu serbestliği de Allah-u Teala Bakara suresinin 256. ayetinde şöyle ifade ediyor. La ikrahe fiddin. Dinde zorlamanın hiçbir çeşidi olmaz. Peki hiçbir çeşidi olmazsa o zaman ne olacak? Nasıl olacak? Herkes serbest olacak. Ha, imtihanı kaybeden dışlanır. Dışlanması cezalandırılması değil. O farklı bir şey. Yani inanç ve ifade hürriyeti, inanç nedir? Adam inanç kalple ancak olur. Yani insan inandığını içten inanır. Hangi konu olursa olsun içinden inanmadığı şey, içten karar vererek inanmadığı şey o kişinin inandığı değildir. Aksini söylüyorsa yalan söylüyordur. Peki inanma kalple olduğuna göre herhangi bir kişiyi siz bir şeye inanmaya zorlayabilir misiniz? Zorladığınız zaman ben inanıyorum der ama inanmıyordur. Yalan söyletirsiniz ve münafık yaparsınız. O zaman peki herhangi bir kişinin gerçekten mümin olup olmadığını Allah'tan başka birisi bilebilir mi? O da mümkün değil. Çünkü kalbi ancak Allah bilir. Öyleyse zorlamanın hiçbir anlamı yok. Bir de Allah-u Teala sistemini imtihan için kurduğundan dolayı imtihan ettiği varlıkları da muhalif bir yapıda yaratmıştır. Yani insanlar da cinler de muhalif bir yapıdadır. Yani mesela şimdi dersimizin başına büyük devlet olmanın olmazsa olmazı diye bir isim koyduk. Büyük devlet olabilmek için her insanın duygularına hitap edebilmen lazım. Her insan işte bu diyebilmeli. İşte her insanın olmazsa olmazı irade hürriyetidir. İnanç hürriyetidir. Yani ifade istediğini rahatça ifade etme hürriyeti ve inanç hürriyetidir. Allah da bunu vermiş. İşte şimdi mesela giriş olarak şunu söyleyeyim. Ayrıntılara gireceğiz de sen bir böyle bir ara parantez olarak düşünün. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Allah'ın elçisi olarak göreve başladı ve insanlara bu inanç hürriyetini anlatmaya gayret etti. Ama onlar bizim inandığımız gibi inanmak zorundasın diye baskı yaparak onu Mekke'de yaşamaz hale getirdiler. Peki Medine'ye vardığında, Medine'ye gitmek zorunda kalınca Allah-u Teala onu Medine'nin bir üst görevlisi haline getirdi. Medine'nin yetkilisi, hakimi haline getirdi. Ve o sırada Medine'de Yahudilerle ve Medine'nin kabileleriyle bir sözleşme yaptı. O sözleşmede sadece iç ve dış güvenlik konuları ortaya kondu. Ki bu herkesin ihtiyacı olan bir şeydir. Yoksa Yahudi'ye sen Müslüman olacaksın, oradaki müşriklere sen Müslüman olacaksın diye herhangi bir şart ileriye sürmedi ve süremezdi de. Dolayısıyla isteyen müşrik olur, isteyen mümin olur. Burada dinde herhangi bir zorlama söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu konularda son derece dikkatli olmak lazım. Mesela Allah-u Teala Mekke'de indirdiği Gâşiye suresinde ne dedi? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen bunlara doğru bilgiyi ver, zikri anlat, yani Kur'an'ı anlat. Senin görevin sadece doğru bilgi vermektir. Peki sadece doğru bilgi vermek derken insanlara baskı var mı burada? وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْتِرِ Sen onları hizaya getirecek değilsin. Onları hizaya getirme görevin yok. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْتِرِ Yanlış ifade ettim. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْتِرِ اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرَ Ama bunlardan hangisi senin bu davetinde sana sırt döner, görmezlikten gelirse bana okum onları, sen kimsin sana mı uyacağım? Diyorsa desin. Fe yuadibuhullahu l'azabel ekbar. Ona en büyük azabı verecek olan Allah'tır. Sen değilsin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Mekke'den Medine'ye gitmek zorunda kaldı. Medine'de hiç kimseyi inanmaya zorlamadı. Biraz sonra ayrıntıları göreceğiz. Böyle organize hareketlerle milleti İslam'dan çevirmek için uğraştılar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de konan hiçbir yasak yoktur. Burası imtihan içinse burada herkes kafirliğini yapmak isteyen kafirlik yapacak. Başka davranmak isteyen davranacaktır. Sonra mesela kendisini kovan, Medine'ye 3 kere savaş açan Mekke'yi fethettiği zaman da kimsenin burnu kanatmadı, kimseye Müslüman olacaksın demedi. Peki bu irade, bu inanç hürriyeti sebebiyle bütün çevre kabileler, aa bu ne kadar güzel, hiç baskı yok. Kısa sürede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında toplaştılar. Mekke'nin fethinden çok kısa bir süre sonra o kadar geniş bölgelere yayıldı ki Müslümanlar, işte ta şeye bile, o zamanın Roma'sını bile geriye kaçırdılar. O zamanın Perski, iki büyük devleti o, ikisinde bulundukları alanlardan geriye kaçmak zorunda bıraktılar. Çok geniş bölgeye hakimiyet oldu. Bu durum Ömer radıyallahu anh zamanına kadar devam etti. Ve çok geniş bölgelere hakimiyet oldu. Ondan sonra iş tersine döndü. Tersine döndü ve baskı dönemi başladı. Daha önce yapmış olduğumuz derslerde de dinden dönen öldürülmesi diye bir şey ortaya çıktığını ve Resulullah'a büyük bir iftira olduğunu burada anlatmıştık ilgili ayetlerle. Ondan sonra da Müslümanlar yani artık eskisi kadar yayılamadılar. Ne oldu? Osmanlı zamanı, işte Osmanlı Müslümanların hakimiyetinin son dönemidir. O şeyde öyle bir yapı oluştu ki, şimdi biraz sonra ilgili ayetleri de okuyacağız. Şöyle genel bir özet olması için söylüyorum. Öyle bir yapı oluştu ki sadece Yahudi ve Hristiyanlara din hürriyeti tanındı. Her müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün diye ayetlere tamamen yanlış anlam verilerek müşriklerin öldürülmesi şey oldu. Sonra o yetmedi, işte dinden dönen öldürülür diye kendi şeyleri, yani Müslüman vatandaşlarının da münafık olmalarını, onlar da münafık olmak zorunda bıraktılar. Ve o sıralarda da Avrupa'da işte Fransız ihtilali oluştu. Fransız ihtilalinde bu ihtilali yapanlar kendi fıtratları gereği inanç ve ifade hürriyetini tanıdılar. İnanç ve ifade hürriyetini tanıdıkları için gördük işte kısa sürede Osmanlı'ya hakimiyet kurdular. Kısa sürede İslam alemine hakimiyet kurdular. Kısa sürede dünyaya hakimiyet kurdular. İşte Avrupa, işte o Avrupa'dan Amerika'ya gidenler de o düşünceyi götürdüler. Neden? Çünkü bu insanın doğal yapısının gereği bir şeydir. O zaman bize düşen nedir? Ha, onlar burada gereğini yaptılar ama kendi doğal yapıdır. Ama daha sonra tabii onlarda da yani o ellerinde bir Kur'an-ı Kerim yok ki burada çok güzel bir sistem oluştursunlar. Ama buradaki asıl problem elinde Kur'an-ı Kerim olan kişiler bugün en ağır din baskısı yapan kişiler haline gelmişlerdir. Bugün Türkiye'de de işte falanca kişi şöyle bir meal çıkarmış, biz onu yasaklıyoruz. Bir kere devletin dine müdahalesi diye bir şey asla olamaz. Böyle bir şey asla olamaz. Bugün ilgili ayetleri göreceğiz. Eğer büyük devlet olmak istiyorsanız bunun olmazsa olmazı inanç ve ifade hürriyetidir. Bunu herkese tanımak zorundasınız. Müşrik olsun, ehli kitap olsun, kim olursa olsun. Onun için senin çok imanlı gördüğün kişi her an dinden çıkabilir. Bu Allah'ın ortaya koymuş, verdiği şeydir, ruhsattır. Bunu çok iyi bilmek zorundayız. Tekrar Kur'an'a dönmemiz lazım. Şimdi bu açıdan şeye başlayalım. Yani çok fazla konu geniş. Ama ben Fatih Hoca'dan şey isteyeyim. Mesela ilk Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında bir muhalif varlık yaratacağım dediği zaman ilk muhalefeti yapan kim oldu Allah'a karşı? Melekler oldu değil mi? Melekler Allah, çünkü melekler de imtihandan geçen varlıklardır. Biz nasıl imtihandan geçiyorsak melekler de öyle. Ama tabii her şey bozulduğu için bunlar da şey yapmış, melekler böyle şey gibi, taş toprak gibi hiç iradesiz varlıklar haline getirilmişler. Halbuki Allah'a muhalefet ediyorlar. Sonra da bir kısmı muhalefetinden vazgeçiyor. Evet, seni dinleyelim.
Evet hocam, bu tam söylediğinizle alakalı Hud suresinin 118 ve 119. ayetleri var. Ben hızlıca mealden okuyacağım. Rabbin tercihini farklı yapsaydı elbette insanları tek bir ümmet haline getirirdi. Tercihi böyle yaptığı için onlar muhalefet etmeyi sürdüreceklerdir.
Niye muhalefet? Allah'a muhalefet, Resul'e muhalefet, birbirlerine muhalefet.
Devamı?
Devlete muhalefet yapar. Bu çok normal, çok tabii bir şey. Evet.
Rabbinin ikramda bulundukları bunun dışındadır. O, insanları bunun için, muhalefet etmeleri için yaratmıştır. Yani yaratılış gayemizi hangi kul yok sayabilir? Yani yanlış olur, doğru olur. İnsanın yaratılış gayesi olan bu muhalefeti eğer birileri yok etmeye kalkarsa bu kraldan fazla kralcılık olur. Çünkü en ağır şekilde, en büyük yanlışı yaparak Allah'ın huzurunda muhalefet yapan iblise Allah faaliyet yasağı falan getirmedi.
Evet, ne oldu mesela? Yani iblis mukarreb meleklerdendi. Zaten bu konularla ilgili dersler yaptık. Çok açık ayetler vardır. Ne dedi Allah-u Teala? Mesela ben bir muhalif varlık yaratıyorum derken o da o meleklerin içerisinde. Onlar birbirlerine girdiler değil mi melekler? İz yahtasimun diye bir ayet vardı. Birbirlerine girdiler. İstersen o şeyde Bakara suresinin dipnotunda vardı o. Yani şimdi Allah-u Teala şeyde sen burana kadar şey yapayım. Bir muhalif varlık yaratacağım dediği zaman melekte ne dediler? Bakara suresinin 30. ve devam ayetlerinde اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُسْجِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِي كُدْمَا Ya Rabbi, sen bir fesat çıkaracak, kan dökecek bir varlık mı yaratacaksın? Bunu nereden bil? Kendilerinde muhalefet var. İşte Allah'a muhalefet ediyorlar. Ama onlarda kan yok. İnsanlarda kan var. Birbirlerinin kanını dökerler. Biliyorlar. Allah-u Teala ne dedi? Ne dedi? Ben sizin bilmediğinizi biliyorum dedi. Ve Adem Aleyhisselam'a göklerin, yerin bütün bilgilerini öğretti. İşte o bilgiler Adem'e üflenen ruh diye tanımlanır bir başka ayette. Yoksa Adem Aleyhisselam verilen ruh bizim ruhumuzdan farklı bir ruh değil. O ruh Allah'ın bilgisi. Hadi bakalım dedi. Haklıysanız şunların neye yaradığını bize anlatırsın. Anlatın. Sübhaneke la ilme lena ya Rabbi, biz sana boyun eğeriz. Bizim herhangi bir konuda bilgimiz yok. Ancak senin ürettiklerini biliyoruz ya Rabbi diyorlar. Şimdi melekler bizden farklı olarak Allah'la direkt konuşabiliyorlar. İnsanlar konuşamıyor. Ondan sonra Allah-u Teala işte Adem Aleyhisselam hadi bakalım bunların isimlerini öğretin deyince öğretti. Hepsi tabii şaşakaldılar. Ve kıskandılar Adem Aleyhisselam. İşte muhalefet meleklerle insanlar arasında da var.
Sad suresi 69'da مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَيْ الْاَعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ
Evet. O Resulullah'a verilen bir şey değil mi? Kul diye mi başlıyor?
مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ كُلْ هُوَ نَبَيُنْ عَظِيمٍ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِدُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَيْ الْاَعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ
İstersen şey yap orada, anlat onu.
Evet, yani burada şeyde melekleri, işte o melekler alemine
meleği alada onlar yani o kendi mecliste büyük meleklerin toplandığı yerde birbirleriyle münakaşa ediyorlar, tartışıyorlar. Onlar da muhalif yapıda varlıklar. Çünkü onlar da imtihandan geçiyor.
Bu olayı tartışıyorlar.
Ve bu olayı tartışıyorlar. Allah Adem'i yaratıyormuş ya. Evet. Bu kime muhalefet? Allah'a muhalefet değil mi? Ama arkasından ya Rabbi biz sana boyun eğeriz. Sen yaptığın için onu temiz sayarız. Dediler. Allah da sizin bilmediğiniz bir şey var dedi ve o Adem Aleyhisselam anlattıktan sonra sizin içinizde gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da biliyorum dedi. Bakara suresindeki ayette. Biliyorum. İçlerinde ne gizliyorlar? Adem'den dolayı çok rahatsızlık duyuyorlar demek. Ya buna bak daha yeni yaratılan bir insan bizden çok daha bilgili çıktı. Sonra orada Allah-u Teala hadi bakalım dedi. Adem'e saygıyla eğilin. Secde saygıyla eğilmekle. Türkçe'de şu Arapça'da secde kabul edilir yani böyle. Hepsi eğildi. Hepsi kendi içindeki o kıskançlığı şey yaptı. Bastırdı ama kim bastıramadı?
İblis.
Allah ne yaptı iblisi?
Evet oradan huzurdan kovdu ama.
Huzurdan kovdu.
Ahiret kıyamete kadar da faaliyet izni verdi.
Yani iblisi huzurundan kovdu. Yani görevinden kovdu. Hı. Çünkü orada büyük melekler topluluğu içerisindeydi. Mukarrab melekler onu görevinden kovdu. Ama onu öldürmedi. Onu yok saymadı. İblis ne dedi? Ya Rabbi bunların yeniden dirilecekleri güne kadar beni yaşat dedi. Allah da tamam dedi. Sana süre verdim dedi. Araf suresinde değil mi?
Evet.
Bakın, bırakın öldürmeyi. Ömrünü bile uzattı. Sen de onlardansın dedi. Ömrünü bile uzattı. Çünkü Allah sistemini imtihan için kurmuştur.
Ve ilk işini de eğitimini Allah'tan alan Hazreti Adem üzerinde yaptı ve Hazreti Adem'i de orada yoldan çıkarttı. Yani Hazreti Adem'in eğitimi, bilgisi, şusu busu yanlış yapmasına da engel olmadı.
İyi ya mesela Adem Aleyhisselam'ın öğretmeni kim?
Allah-u Teala.
Ve öyle bir bilgiyle donattı ki onun yanında meleklerin söyleyeceği bir söz yoktu. Bir de Adem'e de Allah Taha suresinin işte son ayetlerinde 118 ve devam ayetlerinde ne diyor? Bak bu sana ve eşine düşmandır diyor. Yani şu bahçede otur dediği zaman büyükçe bir bahçe. Burada bütün ihtiyaçlarını karşılarsın. Bu sana ve eşine düşmandır. Sakın sizi bu bahçeden çıkarmasın. Dediği zaman bak Allah da uyardı. Ama ne oldu? Onun kandırmalarına ama öyle bir şey söyledi ki işte sizi efendim sizi ebedi yaşamaya sevk edecek, ölümsüz yapacak bir ağaç göstereyim mi? Ve bir de hiçbir yok olmayacak bir saltanat. Öyle bir şey söylüyor ki herkesin hayali. Vay be! Hiç ölmek yok ha! Ve sürekli hakimiyet bende mi olacak? Bakın Allah'ın uyarısını dinlemedi, iblise uyudu. Değil mi?
Demek ki mesele bilgi meselesi değil.
Mesele hiçbir zaman bilgi meselesi değil. Aynı şey, efendim falanca adam şöyle bir meal yazmış. Ya yazar tabii. Adamın yoldan çıkma, günah işleme hürriyetini sen engelleyemezsin. Bak Allah engelledi mi? Hayır. Eğer Allah-u Teala imtihan için yaratmasaydı herkes kesinlikle doğru yolda olurdu. Ama sistemin imtihan için kurduğundan dolayı imtihanın olmazsa olması hürriyet ortamıdır. Bu da inanç ve ifade hürriyeti. Herkes istediği gibi yapar. Bak işte hemen iblis ne yaptı? Allah'a baş kaldırdı. Adem ne yaptı? Adem de Allah'ın dediğini tutmadı. Ama Allah-u Teala ikisini de sorguya çekmeden şey yapmadı. Cezasını vermedi. Adem ve Havva'ya neden bu ağaçtan yediniz dediği zaman Ya Rabbi biz yanlış yaptık dediler. Ama bulundukları yerden de kovuldular. İşlenen her haram bir mahrumiyet doğurur. İblis ben yanlış yapmadım dedi ve iblis şey yaptı. Çamura yattı. Ben senin emrini tutmadım demedi. Allah-u Teala dedi ki ben emrettiğim halde neden Adem'e saygı göstermedin dediği zaman Ben ona saygı gösteremem demedi. Beni ateşten yarattın, onu sen buradan, ben ondan daha hayırlıyım dedi. Ya sana neden yaratıldığını soran mı var? Allah seni yaratan bilmiyor mu? Sana ne ondan? İşte bütün kafirler böyle hep çamura yatar, böyle kıvırırlar. Peki işte az önce konuştuğumuz gibi kıyamete kadar yaşama şansın dışında bir de ondan sonra bir de meydan okudu değil mi İblis? Ne dedi?
Göreceksin, onların önünden, arkasından, sağından, solundan geleceğim ve onları senin yolundan ayıracağım. Dedi.
Meydan okudu. Allah'a karşı meydan okudu bakın. Bakın önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gireceğim. Göreceksin onların neyi? Çoğusuz sana karşı yanlış yapacaklar ve sana kulluk etmeyecekler dedi. Peki şimdi bu şey üzerinden biraz düşünün siz lütfen. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yaşayamaz hale getirildi. Medine'ye vardı. Medine'deki Yahudiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bekliyorlardı. Çünkü Tevrat'ta son nebinin Mekke'den çıkacağı net bir şekilde bugün de açarsanız görürsünüz. Belli. Onlar da onu bekliyorlardı. Bekledikleri nebi geldi. Fakat bu defa kıskandılar. Tıpkı şeyin, iblisin Adem aleyhisselamı kıskanması gibi. Kıskandılar ve inanmadılar. Peki inanmamakla mı kaldılar? Aynen iblis gibi. Ne dediler? Ali İmran suresinde istersen oraya 50 küsur ayet, neyse ayet numarasını şimdi hatırlayamadım. Orada ne dediler? Ve kâlet taifetun min ehlil kitab. Ehli kitaptan bir grup şunu söyledi. Âminu billezî unzile alellezîne âmenû veçen nehâr. Şu müminlere günün başında inanın, onlara indirilenlere. Gidin, biz de mümin olduk. İşte beklediğimiz nebi geldi. Bizim kitabımızda bu yazıyor. Deyin. Vekfuru ahirehu. Günün sonunda da onların inandıklarını inkar eden kafir olun. Şimdi bu iblisin meydan okumasına benziyor mu?
Evet.
Aynen değil mi?
Ali İmran 72.
Aynen. Ne yapıyor? İblis de ben size sizin dostunuzum, ben şuyum, buyum falan diyor. Ama ne zaman kafir oluyorlarsa o zaman yanlarından uzaklaşıyor. Bunlar da لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ belki inançlarından dönerler.
Evet.
Peki bu insanlar böyle yaptılar diye Muhammed Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın şey yaptığı bir durum oldu mu? Yani dedi mi ki Cenab-ı Hak bunları cezalandır dedi mi?
Hayır.
Mesela şeyde bakın sadece o değil, bir de şunu bakın. Resulullah Medine'ye vardığı zaman Yahudilerle de Medine'nin diğer yerli kabileleriyle de Medine Sözleşmesi adı verilen bir sözleşme yapmıştı. Bu sözleşmenin ayrıntısını İslam Ansiklopedisi'nde görebilirsiniz. Yahudiler bu sözleşmeye uymadılar. Uymadığı zaman Resulullah da devlet başkanı pozisyonunda. Sözleşmeye uymuyor. Anayasaya aykırı hareket ediyorsunuz yani. O zaman biz bunu hapse atalım, cezalandıralım falan filan. Değil. Hiçbir şey yapılmadı. Bakın Allah-u Teala Maide suresinin 13. ayette bak verdikleri sözden dönmelerinden dolayı onları lanetledik diyor. Şimdi 12. ayetinde Allah, hatta onu da okuyayım belki daha da iyi anlaşılmasına vesile olur. Yani Yahudileri tanımamız açısından güzel bir şey olur. Allah içlerinden 12 temsilci çıkararak İsrailoğulları adına söz almış ve şöyle demişti. Eğer namazı özenle ve sürekli kılar, bizim kıldığımız namaz Adem Aleyhisselam'dan beri bütün ümmetlerde olan namazdır. Zekatı verir, yine aynı şey. Elçilerime inanıp güvenir, onların değerini bilir. Bana güzel bir ödünç verirseniz, yani benim rızam için bir takım işler yaparsanız, ben de yanınızda olur, kötü işlerinizi örter, Yani siz dört dörtlük olacak değilsiniz. Yanlış işler yapabilirsiniz. Sizi içinden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan dolayı, bundan böyle kim kafirlik ederse doğru yoldan çıkmış olur. Peki. Peki şimdi kafirlik ederse ne olur? Evet, verdikleri sözden dönmelerinden dolayı Allah'a söz vermiş, dönmüşler. Peki iblis de Allah'a söz vermiş olmadı mı? Ya Rabbi, biz sana boyun eğeriz. Sen yaptığını güzel yaparsın. Bunun için biz evet, bir şey yaparız dedi. Ama arkasından sözünden döndü ve şey yaptı. Allah'a isyan etti. Allah ne yaptı onu? Lanet dedi değil mi? Yani dışladı. Bakın verdikleri sözden dönmelerinden dolayı onları lanetledik, dışladık. Kalplerini katılaştırdık. Kelimelerin asıl anlamlarını tahrif ediyor, kaydırıyor. Akıllarında tutmaları istenen bilgilerin bir kısmını unutuyorlardı. Müslümanlara karşı da tahrif yapıyorlardı. Bekledikleri nebi o. Geliyorlar, Resulullah'ın yanına geliyor onların bilginleri, hahamları geliyor. İşte Bakara 45. ayette, 75. ayette ne diyor? Siz bunların size inanacağını mı bekliyorsunuz? Onlardan bir grup gelir, Allah'ın kelamını dinler, çok iyi anlar, doğru bağlantı kurarlar. Ha, gerçekten bu bizim inanmamız emredilen nebi gelmiş. Tamam. Ama sonra tahrif ederler. Yani anlam kayması yaptırırlar. İşte şu şöyle böyle ama başlarlar. Ama Müslümanlarla karşılaştıkları zaman amenna derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman yahu siz aptal mısınız? Tamam bu Allah'ın nebisi ama Allah'ın size gösterdiği gerçeği bunlara niye söylüyorsunuz? Ahirette Allah'ın huzurunda sizin aleyhinize şahitlik ederler. Allah'ı bile kandıracaklarına inanıyorlar. Peki bunlar böyle yapanları ne yapıyor Allah? Lanetliyor, dışlıyor yani. Gördünüz, öğrendiniz, geldiniz. Ondan sonra pek azı dışında onlardan bak Resulullah söylediği söz. Bu çok önemli. Bu bizim için de bugün geçerli. Pek azı dışında onlardan hep hainlik göreceksin. Peki, bakın Beni Kaynuka Yahudileri hainlik yaptılar. Mekkelilerle işbirliği yaptılar. Gerçi savaşa katılmadılar da. Medine'de bir sürü pislikler yaptılar. Peki ne yapacak bu hainlik karşısında? Sözleşmeye ters davrandınız. Sen onlara bakma. Yeni bir sayfa aç. Allah güzel davrananları sever. Yani sen onları buradan sürgün mürgün etme, boş ver. Ama Allah onları dışlayıp onları lanetlediği için de her biri birer dışlanmış yapı kazanıyorlar. Dışlama meselesini şey yaparsanız, mesela şöyle şey düşünün, iki mıknatısın, iki şey aynı şey olan tarafları bir yan yana geldiği zaman ne yapar? Birbirini iter. Bunlar da yan yana geldikleri zaman hepsi birbirini itiyor çünkü Allah tarafından lanetlenmiş. Sadece Allah tarafından lanetlenmiş değil, insanlar tarafından da lanetlenmiş. Şimdi Allah-u Teala Ali İmran 86 ve devamlı ayetlerde, devam ayetlerde şöyle söylüyor. Bunu Yahudilere uygulayalım. Zaten devam ayetlerde Yahudi ve Hristiyanlara uygulanıyor. Diyor ki Allah-u Teala orada كَيْفَ يَهْدِ اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِينَ. Bir toplumu inandıktan sonra kafirlik eden bir toplum Allah nasıl yoluna kabul eder? Çünkü gördüler Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın son nebisi olduğunu anladılar. İnanmaları gereken kişinin o olduğunu anladılar ama kafirlik yaptılar. Görmezden geldiler. Ve şehid enler Resulü hakkun, bu Resulün hak olduğuna şahitlik ettiler. Çok iyi biliyorlar. Bugün de biliyorlar. Ve câehumul beyinat, kendilerine açık açık belgeler geldi. Vallahu la yetir kavmel zalimin. Allah böyle yanlışlara dalmış bir topluluğu yola getirmez. Peki bunların cezası ne? Ulaike cezâuhum enne aleyhim lanetallah vel melâike ven nâs ecmain. Bunların cezası Allah'ın laneti onların üzerinedir. Meleklerin laneti ve insanların laneti. Şimdi bunların her biri de birer insan değil mi Fatih Hoca? O zaman bunlar birbirlerini lanetlemiyorlar mı? Ondan dolayı değil mi Allahü Teala Haşr suresinde ne diyor? Tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta. Siz bunları toplu zannediyorsunuz bu şeyleri. İşte diyelim Medine'deki Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza. Yani şimdi onların üzerinden konuşalım. Siz birlikte zannediyorsunuz. Ama her birinin kalbi farklı. Çünkü onlar birbirlerini de tanımıyorlar. Birbirlerini de sevmiyorlar. İşte böyle bir duruma geldikleri için, Allah tarafından lanetlenmiş bir toplum oldukları için orada Medine'de bu adamlar Müslümanlardan korkmaya başladı. Beni Kaynuka böyle parça parça Medine'yi terk etti. Resulullah'ın onlara karşı yaptığı hiçbir eylem yok. Ama onlar daha sonra bu siyer kitaplarına bir takım şeyler sokuşturarak yalan yanlış şeylerle doldurdular. O ayrı bir konu. Arkasından Beni Nadir. O da şey yaptı. Resulullah'a karşı ve Müslümanlara karşı antlaşmayı bozdu. Zalike zalike bennem şakullah ve Resulah. O da Haşr suresindeydi. İstersen onu şey yap. Yani Allah ve Resulüne karşı kendilerini ayrı bir korumayı tuttular. Yani yapılan sözleşmeye uymadılar. Uymadıkları için de onlar toplu halde Medine'yi terk etmek zorunda kaldılar. Öbürleri parça parça terk etti. Bunlar toplu halde. Beni Nadir. Onların bir sürü malları, mülkleri de Müslümanlara kaldı. Götürebildikleri kadar götürdüler. Gerisi kaldı. Kaçıncı ayetti şu an?
Dördüncü
ayet. Bu ayet ben ömrüm şahkullah. Haşr suresi. Dördüncü, 59. sure. Dördüncü ayet. Peki, bir de Beni Kureyza Yahudileri var. Beni Kureyza Yahudileri Hendek Savaşı'nda Müslümanların yanında yer aldılar. Antlaşmaya uydular. Ahzab suresinde Allah bunu anlatıyor. Ama savaş sırasında düşman tarafına geçtiler. Düşman tarafına geçerek Müslümanlarla savaşma konumuna geldiler. Medine'ye dışarıdan gelenler geri çekildiler o Hendek'te. Çekildikleri gibi Resulullah bu savaşan gruba hemen ordu götürdü, çevresini kuşattı ve onları esir aldı ve mallarını da ganimet olarak aldı. Daha sonra esirleri serbest bıraktı, gittiler. Ve burada da bir sürü yalan yanlış şeyler vardır. Bu konunun ayrıntılarını bizim size de makalelerde bulabilirsiniz. Yani bir sürü uydurma şeyler var, Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Ve onlar da öyle o şekilde gittiler. Kısa sürede Medine'de kimse kalmadı. Peki Resulullah bunlara inançlarından dolayı bir baskı yaptı mı? Bunların herhangi birisine gelin Müslüman olun dendi mi? Ama ondan sonra bugün açın hangi fıkıh kitabını açarsanız açın Resulullah gidip savaş gidiyormuş. Önce Müslüman olun diye teklif ediyormuş. Sonra da olmadılar mı savaş açıyor.
Ansiklopedi maddesinde de bu şekilde anlatılıyor hep savaşlar.
Ya böyle saçmalık olur mu ya? Muhammed Aleyhisselam böyle bir şey yapar mı? Bugün Müslümanlar da yani inanç hürriyeti bu ayetlerin hiçbirisi kalmamıştır. Biz eğer ya bugünün dünyasına hakim olmak istiyorsak bizim olmazsa olmazımız Resulullah'ın arkasından gitmek, Kur'an'ın dışındaki o yanlış, yalan yanlış bilgilerle dolmuş olan kitaplara bakmamaktır. Peki Kur'an'ın dışındakilerine bakmamak derken bugün Kur'an ayetlerine verilen manalar. Şimdi istersen, bak ben şuradan sana vereyim, sen şu şeyden bir oku. Bak bu şeyin, Tevbe suresinin, mesela Diyanet'in mealinden bir oku bakalım. Ne hale getirmişler bu dini? Ve öyle bir hale getirmişler ki bakın, Resulullah'ın, Mekkeliler Medine'ye 3 kere savaşmıştılar. Sonra Resulullah Hudeybiye'ye gitti. Hudeybiye'ye gitmeden önce Hendek Savaşı'nda çok büyük bir maddi sıkıntıya giren Mekkeliler. Çünkü çevre bütün şeyler, kabileler de Medine'ye gelmişler. Büyük savaş masrafı yapmışlardı. O sene Mekke'ye ne hac ne de umre için insanlar gelemiyordu. Ondan dolayı Resulullah oraya maddi yardım yapmıştı. Ve toplayabildiği kadar insan toplayarak hacca gitti ki onlar maddi biraz rahatlasınlar maddi yönden. Bakın baş düşmanına karşı tavrı bu. Onlar oraya sokmadılar Muhammed Aleyhisselam'ı ve beraberindekileri. Orada antlaşma yapıldı, Hudeybiye antlaşması. Daha sonra bunların bir kısmı bu antlaşmayı bozup düşman tarafından yer aldılar. Bir kısmı da antlaşmayı bozmadı. Resulullah bu antlaşmanın bozulması üzerine Mekke'yi fethetti. Ama savaş, çünkü bunlar savaş şartlarını şey yaptılar. Yani zaten şey yapmışlar, bir sürü savaş açmışlardı Müslümanlara karşı. Ama Mekke'yi fethederken de öyle bir ustaca davrandı ki kimsenin burnunu kanatmadı ve kimsenin bir çöpünü almadı. Hiç kimseye gelin Müslüman olun demedi. Sadece tebliğ etti. Bak Allah şöyle buyuruyor, böyle buyuruyor. O kadar. O kadar. Kabul eden eder, etmeyen etmez. İnanç ve ifade hürriyeti son derece önemlidir. Ondan sonra onlara uzunca bir süre hiç dokunmadı. Tevbe suresinde ayetler indi. O Resulullah'ın veda haccından önce Ebu Bekir radıyallahu anh başkanlığında şeyler, hacılar oraya geldiler. Yani Müslüman hacılar geldiler. Allah'ın emriyle Mina'da, hatta Mekke'de de olabilir, bu ayet için şey değil, bütün insanlığa bir ilan yapıldı. Oraya çünkü gelen, hac ve umre için gelen insanlar vardı. Yani hac işi sadece Müslümanlıkta değil, bütün dinlerde Mekke'de yapılır, başka yerde değil. Kudüs'te hac diye bir şey yoktur. Bu tamamen uydurma bir şeydir. Şimdi orada ilan edildi. Allah ve işte beraatün, işte Allah ve Resulü tarafından şeydir. Hatta bunun, bu mealden okusak buradan, burada çok yanlış olur. Yani bizim mealden açarsak daha iyi olur. Çünkü orada neresini düzelteceksin ki, her tarafı yanlış o şeylerin. Çünkü tamamen sistem maalesef daha sonra bozulmuştur. Bak şimdi ben açtım, okuyayım. Bu antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve elçi tarafından yapılan ilişkiyi kesme ilanıdır. Antlaşma yaptığınız müşriklere, bütün müşriklerle değil, Mekke'deki müşriklere. Bugünden itibaren bu topraklarda 4 ay daha dolaşabilirsiniz. Yani bunlar antlaşmayı da bozmuş, kaç kere de savaş açmışlar Medine'ye. Ama Allah'ı aciz bırakamayacağınız ve Allah'ın kafirleri, ayetleri görmekte direnenleri rezil edeceğini de bilin. Bak 4 ay daha dolaşabilirsiniz diyor. 4 ay daha süre tanınıyor. Yani onlara can ve mal güvenliği sağlanan 4 ay. Bu büyük hac gününde Allah ve elçisi tarafından bütün insanlara yapılan duyuru şudur. Bütün insanlara, Mekkelilere değil. Allah'ın ve elçisinin bu müşriklerle ilişkisi kalmamıştır. Bu müşrikler dediği antlaşmayı bozan müşrikler, diğerleri değil. Tövbe ederseniz sizin için iyi olur. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsınız. Kafirlik edenleri acıklı bir azapla müjdele diyor Allah. Bu bir tebliğ. Bakın bu duyuru, müşrikler ikiye ayrılıyor. Bu duyuru sizinle anlaşma yapmış, sonra ona aykırı bir davranışta bulunmamış ve size karşı hiç kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Mekke'deki müşrike 2 grup. Bir grup antlaşmayı bozan, bir grup bozmayan. Bozmayanlar ne olacak? Yaptığınız anlaşmayı süresi bitinceye kadar tam olarak uygulayın ona. 10 yıllık anlaşma, 10 yıllık bitinceye kadar onlar Mekke'de kalacaklar. Allah müttakileri, yanlışlardan sakınanları sever. Peki ondan sonra bak ne diyor? Bu haram aylar, yani bu adamların can ve mal güvenliğinin, dokunulmazlığının olduğu aylar bitin çıkınca 4 ay süre tanıdı, gideceksiniz. Bu süre çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Antlaşmayı bozan müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Çünkü sizi öldürmek için 3 kere savaş açtılar bunlar. 4'üncüsüne de anlaşmayı bozdular. Bunlar her türlü şeyi hak ettiler. Ve 4 ayda süre tanıdın. Çekin gidin kardeşim. Nereye gidiyorsanız gidin ama Mekke'de kalamazsınız. Evet. Ama dönüş yapar, namazı özenle ve sürekli kılar ve zekat da verirlerse artık onları serbest bırakın. O tamamen kendilerine kalmış. İster inanırlar, Mekke'de kalırlar, ister inanmaz, çeker giderler. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve ikram bol olandır. Peki bu ayete bütün gelenek nasıl mana vermiş? Tevbe oradan oku, şuradan. Ha, vermedim değil mi Diyanet'in?
Yok.
Şu Diyanet'ten oku. Ya şey, Elmalı'dan da okusan aynı şey de değişmez.
Gerçi şey, Elmalı güzel şey yapmış. Diyor ki ancak muahede, antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden diye şey yapmış. Yani o antlaşma ifadesini şey yapmış oraya.
Beşinci ayete mi koymuş?
Yok, dörtte yapmış. Yani bir beşte.
Yok, beş olması lazım. Beş, asıl hata orada. Beşinci ayete nasıl meal vermiş?
O haram yani olan aylar çıktı mı artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün derken.
Öbür müşrikleri derken.
Acaba şey yapmayanlar, bu hani karşı çıkmayan, bozmayanların dışındakiler olabilir.
Öyle olması lazım. Evet. Doğru. Peki o güzel. Ben evet, hiç rastlamamıştım. Evet. O güzel mana vermiş. İstersen bir de buradan oku evet, bak.
Bu Diyanet işlerinin.
Diyanetim yani.
Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün.
Allah'a ortak koşanları. O zaman antlaşmayı bozan bozmayan ayrımı var mı?
Evet.
Yok. Halbuki Allah hemen bir önceki ayette ne dedi?
Antlaşma yapmış.
Antlaşmayı bozan, bozmayan müşrikler hariç dedi. Onun için buna dayanarak Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayeti nesketmişler?
Evet, yüzlerce ayetle bu nesedildi diyorlar, evet.
Yani bakın hiç alakası olmayan işte bu ayete yanlış mana vererek müşrikleri bulduğunuz yerde öldürebilirsiniz. Böyle yapmışlar. Ondan sonra Yahudi ve Hristiyanlar da müşrik dememişlerdir. Halbuki Kur'an-ı Kerim açık ve net olarak onlara müşriktir. Tevbe suresinde Allah bunu çok net bir şekilde ortaya koyar. Onlara da müşrik dememişler. Yahudi ve Hristiyanlar dışındakilere hayat hakkı tanımamışlardır. Ondan dolayı müşriklerle savaş zaten otomatik vardır. Allah diyor ki sizinle savaşanlarla savaşın. Bunlar savaşmayanları bile kendi düşmanları ilan ediyorlar. Peki böyle bir İslam yayılır mı? Yayılamadı. Ömer radıyallahu anh'tan sonra o kadar zor yayıldı ki işte bir İstanbul fethedilebildi. İşte birazcık fazla şey değil. Ama Ömer radıyallahu anh zaman öyle müthiş bir şekilde yayılıyordu. Herkes bakıyor. Aa, bunlar inanç ve ifade hürriyeti. Sonuna kadar tanımışlar. Herkes inandı. Ama ondan sonra durdu İslamiyet'in yayılması. Bakın hiç unutmuyorum bir gün Amerika'dan doktora yapmak üzere bir hanım gelmişti şeye müftülüğe. Şimdi ben de tabii onunla ilgileniyorum. Arşivdeyiz. Böyle bir belge okumuş arşivden. Geldi bana, ya burada bir yanlışlık var dedi. Ne oldu dedim. Ya dedi ben kanuni dönemine ait bir tane belge okuyorum. Yani bir mahkeme kararı okuyorum. Bu ne böyle ya? Müslümanlara içki üretmek ve meyhane açmak yasak ama Hristiyanlara serbest. Böyle şey olur mu dedi. Dedim ki bu İslam'da inanç hürriyeti vardır ya. Onlar içki, evet Tevrat'ta içki haramdır ama onlar içkiyi kendilerine haram görmüyorlar. Görmüyorlarsa biz müdahale edemeyiz. Sadece kendilerine ait bölgelerde ve kendilerine ait mahallelerde bunu yaparlar, dışarı tarafta yapmazlar. Bir de sarhoş olarak dışarı çıkmazlar. O kadar, başka bir şey yok. Ve çok şaşırıp kalmıştı. İşte inanç hürriyeti bundan çok daha ileri seviyede. Bakın Medine'de organize bir hareketle Müslümanları kafir yapmak istiyorlar. Allah hiçbir şekilde müdahale fırsatı vermiyor. Hiçbir şekilde müdahale fırsatı vermiyor. Ama bugün açın kitapları çok ters. Onun için Müslümanları bugünkü hale getiren budur. Onu bırakın sadece gayrimüslimlere değil. İşte dinden döner öldürülür diye saçma sapan bir Resulullah'a bir iftira yapmışlar. Kur'an'a %100 aykırı. O da yetmiyor. Bir de zındıklık diye bir saçma bir şey çıkarmışlar. Beğenmedikleri kişileri öldürmeye başlamışlar ve İslam bitmiş.
Soru sormak yasaklanmış yani.
Soru sormak yasaklanmış.
Evet, zındıklığı çıkardığın zaman soru sormayı yasaklıyor. Çünkü tevbe fırsatı bile tanımıyor.
Tevbe fırsatı bile verilmiyor. İşte burada sık sık anlatıyoruz. Ebu Suud, ben mesela ben her namazlarımı şeyde kılarım Süleymaniye'de. Oradan o boğaza doğru bahçeye çıkar Ebu Suud'u görürüm. Her gördüğümde böyle tevbe ederek ölmediysen işin çok zor. Osmanlı'yı bitiren adamdır o. bitiren adamdır, bitiren, batıran adamdır. Osmanlı'yı faizin içine sokmuş, Osmanlı'yı Yahudilerin avucuna vermiştir. Galata bankerleri Osmanlı'ya hakim olma durumuna gelmişlerdir. Ve o şeyler, kredi kayıtları, yani onlara müdayenat sicilleri derlerdi. Benim odamdaydı, biliyorum yani, şu gayet iyi bildiğim bir konu. Bir talebesi ona soruyor. Diyor ki, Nebimizin söylediği her şey doğru mu? Ona inanmak zorunda mıyız? Hocasına soru soruyor talebe. O da diyor, bak, senin bu sorduğun soru kafir olmanı gerektirir. Tevbe etmezsen öldürüleceksin. Bu ne ya? Bu ne? Bu hürriyet. Bak, Allah-u Teala imtihan için yaratmış. Soru sormak bir yasak.
Devamında da herhalde, ama bu soru tarzından anlıyorum ki aslında hakaret içeriyor. Dolayısıyla tevbe bile şey yapmıyor. Yani.
Diyor ki, bu soru tarzından, işte sen soru tarzın Resulullah'ı aşağılıyor.
Evet.
Tevbe etsen de öldürüleceksin. Öyle bir sistem kurmuşlardır ki, orada bir çocuk kalkıp onun kafasını kesse kimse onu yargılayamaz. Bunun İslam'la uzaktan yakının bir alakası var mı? Bunlara çok dikkat edin. Falanca şöyle bir var. Tamam kardeşim. Adam tabii ki yapar. Ya Resulullah zamanında ayetleri tahrif eden Yahudiler Kur'an'la sabit. Falanın filan değil. Hiçbir şey yapılmıyor onlara. Sadece Allah-u Teala ne diyor? Kul ya ehlel kitap. Ya Muhammed, onlara söyle. De ki, ehli kitap. Lime tasudduna sebilillah. Men amene ve tebuguneha ivecen. Allah'ın yolundan müminleri niye engelliyorsunuz? Ve burada iveç yapıyorsun. Bir kafa karışıklığı meydana getiriyorsunuz. Ah, acaba ne falan. Ben tüm talebim bile bile bunu niye yapıyorsunuz? Bu şey değil, Ali İmran.
Evet.
99 falan olabilir yani. Evet. Dolayısıyla her şey, bak, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim her şeyin örneğini koymuş. Müslümanlarda Kur'an diye bir şey kalmamış. Tamamen devre dışı bırakılmış. Kur'an dışı bir din ortaya çıkarılmış. Artık bizim bunları çok iyi bilmemiz lazım. İnanç ve ifade hürriyeti son derece önemlidir. Hiç kimse Kur'an'ın verdiği kadar bu hürriyeti veremez. Kaçıncı ayet o?
99.
99. ayet.
Bir de hocam, şimdi Muhammed Aleyhisselam döneminde bu inanç hürriyeti, ifade hürriyeti, fikir hürriyeti en üst düzeyde yaşanırken o kadar ilginç ki bir toplum için en tehlikeli katman denilen münafıklar o toplumda da bitmiyor, var. Yani böylesi hürriyet ortamında bile münafıklar var ve Allah-u Teala bu münafıkların varlığından bahsediyor. Bir de bir takım yasaklar koyarsanız bu defa toplumun tamamını siz buna itmiş olursunuz.
Münafık yaparsınız.
Tamamını, yani fikir özgürlüğünün üst düzeyde olduğu bir yerde bile bu adamlar meşet ediyorsa, bir de siz oyunu yanlış kurarsanız bu defa, hocamın hep şeyi var, onu anlatıyoruz her yerde. Bir insan göğsünü gere gere ben kafirim, ben ateistim, ben deistim, ben şuyum buyum demiyorsa, o toplumda ben müminim diyen adamların müminliği her zaman şaibeli olur.
Tabii. Adam diyebilmeli yani.
Yani ben nereden bileyim, belki o da münafıklık yapıyor yani. Başına bir iş gelmesin diye. Dolayısıyla bir de şey örneği var hocam, Samiri örneği var. Yani mesele sadece bilme meselesi değil. Mutlak anlamda doğru bilgi meselesi değil. Samiri gibi bir örnek var önümüzde. Musa Aleyhisselam'ın kavminden. Musa Aleyhisselam, hadi yanında Harun Aleyhisselam var. Belki onlardan sonra üçüncü sırada adam. Yani üç numaralı adam denilebilir belki bu. O kadar bu işi özümsemiş, bu işin farkında olan, yani ilmi olarak tartışılmaz bir adam. Peki ne yapıyor? Ne yapıyor bu adam? Yani onun bu kadar iyi bir ilmi seviyesinin olması onu kurtarıyor mu? Mesele sadece bir ayete doğru meal vermek mi? Yani şöyle, bugün gerçekten de hani öyle bir şey olsa da Allah'ın kitabına sıfır hatayla dilimize çevirme imkanımız olsaydı Türkçe'ye, problemler halledilmiş mi oluyordu? Her şey halledilmiş mi olacaktı? Ya açık seçik hiç kimsenin ihtilaf etmediği faiz konusunda bile bugün Diyanet dahil herkes neler yaşıyor bilmiyor muyuz? Yani mesele Kur'an-ı Kerim'i sıfır hatayla dilimize çevirme meselesi mi? Sıfır hatayla dilimize çevrilmiş olsaydı bugün başka yerde mi olacaktık biz? Mesele o değil ki.
Ya bugün Allah ve Resulü ile savaşmıyor mu bugün? Hı. Ben hocayım, hacıyım diyen evet. Hangisi kredi almamış?
Evet.
Ya bugün Türkiye bankaların avucu içindedir. Ben epey zamandır araştırmıyorum ama bundan birkaç ay önce bakmıştım. Ya kasalarındaki kağıt para 15 milyarı geçmiyor. Hadi olsun 20 milyar. Alacakları 6 trilyon. Türkiye'nin bütçesinin birkaç katını faiz olarak alıyorlar. Ya birisi 5 lira üretse adamı 10 küsür sene, 12 sene hapse atıyorsunuz ya. Bu ne biçim bir şeydir? Bir de ben Müslümanım diyorsunuz. Bir de efendim bu deprem niye oldu? Ya bir tamam. De ki acaba benim bir suçum var mı? Yoksa bu dünyada bu da sıkıntı, ceza verir Allah-u Teala, bir de ahireti var bu işin. Evet, devam et bakalım.
Evet, dolayısıyla şeyde Kur'an-ı Kerim'de zaten hiçbir zaman nebiler dahil hiç kimseye Allah-u Teala karşı tarafı mümin yapma görevi vermemiş. Böyle bir şey mümkün değil. Tam tersine Muhammed Aleyhisselam insanlar niçin doğru yola gelmiyor, niçin mümin olmuyorlar diye insani olarak üzülmeye başladığında Allah-u Teala'dan hemen uyarı geliyor. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Senin görevin o değil ki. Senin görevin bu insanları mümin yapmak, doğru yola şey yapmak filan değil. Sen sadece olanı tebliğ edeceksin.
Sami ne yapmıştı onu?
Kısadır anlat evet. Da.
Evet, hatta onu ben doğrudan mealden buradan okuyayım. Yani bu dediğim gibi ilmi bakımından hiçbir sıkıntısı olmayan bir kişi. Ama ne yapıyor? Musa Aleyhisselam'ı arkadan vuruyor. Musa Aleyhisselam bir geliyor ki dağdan, toplumu tanıyamıyor. Hepsi putperest olmuş. Ya biz sizinle
Harun Aleyhisselam hariç.
biz sizinle Firavun'dan kurtulmadık mı? Denizi geçmedik mi? Allah'ın o kadar mucizelerine hepiniz şahit olmadınız mı? Ne oldu? 40 gün içerisinde bir toplumu kabuk değiştiriyor. Kim yapıyor bunu? Samiri yapıyor. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam diyor ki Taha suresinin 95. ayetinde ey Samiri, senin hedefin neydi? Ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne senin? Diyor ki ben onların göremediklerini gördüm de Resulün yolundan, şeriatından bir kısmını çıkarıp attım. Canım böyle istedi diyor. Yani %100 doğru meal yapan birisi 2 gün sonra benim canım istedi diyemez mi yani? Garantisi var mı böyle bir şeyin? Dolayısıyla mesele bilgi meselesi değil. Bakın Samiri, benim canım böyle istedi diyor. Ve ben senin 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl ilmek ilmek işlediğin bu topluluğu senin yokluğunda 40 günde her şeyi mahvettim diyor. Yapabilir.
Neyse bir de biliyorsun apis öküzünü yapıyor altından. Diyor ki işte bu Musa'nın ilahı. O belki onun işi yaptı. Bu Musa'nın ve sizin ilahınız. Musa onu unuttu gitti diyor. Musa Aleyhisselam'ı putperest yapıyor adam ya. Ve de Samiri gibi iyi yetişmiş bir kişi. Ya herkesin her an yoldan çıkma hürriyeti vardır. Bunu veren Allah, sen onun elinden alamazsın. Yani bu şunu çok çok iyi bilelim. Sonuç olarak Allah bu düzeni imtihan için yaratmıştır. İmtihan yapılan yerde asla inanç ve ifade baskısı olamaz. İnanç ve ifade hürriyeti doruk noktasında olmak zorundadır. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda o kadar çok ayet vardır ki doruk noktasında olmak zorundadır. Bugün biz de Müslümanlar olarak eğer bu noktaya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki gibi dönersek bütün dünya onun zamanındaki gibi İslam'a kucak açar. O kısa süre içerisinde Mekke'nin fethinden kısa bir süre sonra geniş bir bölgeye hakimiyet kurdu. Ondan sonra sahabe döneminde, Hazreti Ömer dönemine kadar dünyanın büyük bir bölümüne Müslümanlar ta Fas'tan Çin'e kadar hakimiyet kurdular. Ama ondan sonra bu hürriyet mürriyet diye bir şey kalmayınca başladılar birbirleriyle dövüş kavgaya ve her şey bitti. Bizim şu anda tekrar o noktaya gelmemiz lazım. Çünkü Allah-u Teala İslam'ın dünyaya hakim olacağını bize çok açık ve net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Biz bunu yapalım ki o hakimiyet bize nasip olsun. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacağımız zaman da bu büyük bir nimeti elde etmiş, bu büyük hizmet yapmış kişiler olarak çıkalım. Ama şunu da unutmayalım, her an biz de yoldan çıkabiliriz. Çok dikkatli olmak zorundayız. Eğer bir yanlış yaparsak derhal tevbe edip doğruya yönelmemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.